Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Sevgili dinleyicilerimiz, yine çok özel bir konuğumuzla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz Müzikte iz Bırakanlar'da. Konuğumuz Ankara Devlet Opera Balesi Orkestrası Solo Violonselcisi Sayın Erdoğan Davran. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba. Siz tabii ki çok özel ve çok kıymetli sanatçılarımızdansınız. Aynı zamanda yöneticilik kısmınız da var. Onları konuşacağız. Bu programı özellikle çok duygusal anlarla, duygu yüklü kelimelerle ifade etmeye çalışacağım. Merhum Yalçın Davran ve merhume Keriman Davran anısına yapmak istedik. Çok değerli büyüklerimiz, ustalarımız, operaya emeği geçmiş iki büyük insan ve bu kişiler sizin anneniz ve babanız. Tekrar şeref verdiniz.
Estağfurullah. Çok teşekkür ederim.
Rica ediyoruz. Ekrem, biz teşekkür ediyoruz gerçekten.
Odama gelip bu düşünceyi paylaştığı zaman çok duygulandım. Evet. Çünkü çok kısa bir zaman önce annemi kaybetmiştim.
Evet, Allah ve rahmet eylesin.
İkisi de gani gani rahmet eylesinler, evet. Huzur içinde olsunlar. Evet. Bir mutluluğumuz, annemizi çok hızlı bir şekilde kaybettik ama babamın yanına gitti. Artık orada mutlu olduğunu düşünüyoruz. En büyük mutluluğumuz bu oldu.
Kesinlikle.
Ekrem gelip konuşunca açıkçası çok çok duygulandım. Bu kadar kısa bir zamanda böyle bir anma gibi bir programın olması çok hoş oldu.
Evet.
Ve de hani unutulmamaları bizim için her zaman ön planda olan şeydi. Çok emek verdiler bu sanat dalında.
Unutulmaları mümkün değil. Ben de öğrencisiyim onların. Yalçın hocamın ve Keriman hocamın. Mümkün değil. Benim gibi o kadar çok kişiler var ki operada. Her küçük küçük Yalçın Davranlar, Keriman Davranlar Devlet Opera Balesi'nde şu anda ve konservatuarda hala onların izinden gitmekteler. Unutulmaları mümkün değil. Biz bu programı zaten bu yüzden yapıyoruz. Evet. Onlar çünkü bir isim. Yani,
teşekkür ederim. Isim. Çok sağ olun. Hani ölümsüzlüğe kavuşturmak sizin sayenizde oluyor. Bu çok önemli.
Estağfurullah. Müzikte iz bırakan kavramı bence bu kişiler için çok yerini bulan bir kavram.
Teşekkür ederim.
Öyle değil mi Ekrem Bey?
Kesinlikle. Ben bu programa yeni dahil oldum. Bunu da anons edeyim bu arada.
Dinleyicilerimizle hemen onu da paylaşayım. Yeri gelmişken sevgili Bora Ateş Yakın'ın konserleri dolayısıyla bundan sonra programımıza Ekrem Öztan Bey'le devam edeceğiz. Şeref verdiniz. Siz de hoş geldiniz efendim.
Çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle de böyle bir günde ilk programımın olması benim için çok duygulandırıcı.
Evet.
Rahmetli hocalarımızı yeniden buradan tekrar rahmetle anıyoruz. Nurlar içinde uyusunlar. Onların gerek opera ve şarkı eğitimine gerekse performanslarıyla ülkemiz,
Türk operasına kattığı şeyler tartışılmaz.
Ülkemiz gerekse dünya operalarına kattığı şeyler tartışılmaz. Ülkemizdeki bir sürü operalarda yetiştirdikleri talebeler onların ekolünü sürdürüyorlar. Keza dünyanın dört bir tarafındaki operalarda öğrencileri onların isimlerini sürdürüyorlar. Tekrar ışıklar içinde uyusunlar.
Çok teşekkür ederiz.
Siz böyle küçük bir çekirdek ailesiniz elbette. Bir de erkek kardeşiniz var. Evet. O da balet, öyle
balet,
değil mi?
Ankara Devlet Opera Balesi'nin baş koreografını, Samsun Operası'nın baş koreografını yaptı.
Evet.
Ve 5 tane balenin de koreografisini hazırladılar. Yeniden yaşama döndürdüler. Volkan Ersoy ile beraber çalışmalarını yaptılar. Armağan'la ilgili çok ufak bir hemen anekdot anlatayım. Konservatuara giriş sınavı var. Ben o zaman biyonsel öğrencisi olarak orada şey yapıyorum. Armağan gibi sadece baleye girmek istedi. Şimdi bale bölümüne girdi, kazandı.
Çok başarılı bir bale.
Evet, kazandıktan sonra ertesi günde müzik sınavı vardı. Kendini demire bağladı, götürmesinler diye.
O derece müzik, istemiyordu.
Evet, evet, müzik bölümünü istemedi. Çok yetenekli, müzik kulağı çok iyidir. İyi derecede piyano çalar ama müzik bölümüne değil, bale bölümüne aşık olmuştu. Özkan Aslan'a aşık olmuştu. Sahnede görünce hayran olmuştu ve bale yaşantısında böyle bir ufak bir anekdotla başlangıcı oldu.
Nasıl bir duygu? Biz biliyoruz elbette ki, ben mesela Yalçın Bey'le tabii çocuk ve o bizim aynı zamanda babamızdı, aynı zamanda Keriman Davran'da annemiz gibiydi. Nasıl bir duygu böyle bir ailede yaşamak, doğmak, sonrasında sanata devam etmek? Bir de o taraftan sizden duymak isterim.
Şöyle hep söylerler doğuştan beri hani sanatın içinde. Ben annemin karnında sanatın içindeydim. Annem temsillere çıkarken biz sahnedeydik. Annemle babamın uzun yıllar sahnede temsillerini beraber izledik biz çocuk olarak da. Daha sonra da büyüyünce Traviata operasında annem söylüyordu. Kardeşim yeni mezun olmuştu, Armağan dans ediyordu. Ben de orkestrasında birinci çelist çalıyordum. Böyle bir üçümüzün buluştuğu bir şey oldu. Evde sanat çok konuşulmazdı, ilginç olan. Hani ama opera her zaman konuşulurdu. Sanat adına değil ama operanın daha iyiye gitmesi için. Ülkemizde opera sanatının daha geniş kitlelere yayılabilmesi için hep düşünce fırtınası olurdu. Babam mutfağı çok zengindi. Çok güzel mutfağı vardı, çok lezzetli ve haftada en az 2-3 gün arkadaşları gelirdi.
Biliyorum onu. Biz derslerde de konuşulurdu. Evet. Arkadaşları gelirdi, onun muhabbetleri yapılırdı.
Şey, özel spesiyalleri vardı. Evet. Onların için davet ederdi. Gelen arkadaşları üzerinde denerdi spesiyallerini.
Memnun kalırdı. Çok meraklıydı. Kesinlikle.
Çok, çok. Kitap, yemek kitabı yazdı. Basılamadı ama bir tane yemek kitabı bayağı üzerinde çalıştı. 4 tane kitap hazırlamıştı babam. Bunlardan 2 tanesi, bir tanesi opera sanatıyla ilgili olarak da. Şarkı söyleme sanatı.
Evet.
İkincisi bunda korepetisyonun önemi, korepetitörün önemi olan. Evet. Bir tane Kalecinin El Kitabı diye bir kitap hazırladı. Basılmadı ama bir son noktaya getirmişti. Bir de yemek kitabı hazırlamıştı.
Bu şarkı söyleme sanatının öyküsünde daha kitabı yazarken sevgili hocam, benim babam edebiyat öğretmeni. Evet. Noktalama işaretlerini babamla birlikte çalışmışlardı, hiç unutmuyorum. Kuşadası'na gelmişti Aydın'a.
Evet, evet.
Tekrar Ankara'ya geri dönmüştü kitap. O yüzden hani öyle bir anım da var. Gerçekten okumalarını da özellikle genç operacıların tavsiye ediyorum. Çünkü orada bir operacının gerçekten şarkı söyleme sanatıyla karşılaşabileceği sorunlar ve sonrasında atlatmaları gereken o basamakları tek tek sevgili hocam anlatmış. Bana şöyle söylenirdi, ben konservatuar sınavına girip Yalçın Bey'in öğrencisi olduğumda hani merak etmiştim nasıl bir hoca diye. Bana şöyle denmişti, evladım sokaktan geçene şarkı söyletmeye öğretir, malzeme onun için hiç önemli değil denmişti. Öyle bir usta gerçekten. Dinleyicilerimize hemen şöyle bir CV'sini okumak istiyorum sevgili hocamın. Yalçın Davran sevgili dinleyiciler 1932 yılında doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı'nı da 1957 yılında Şan, 61'de de opera bölümünü bitirdi. Sonrasında da Ankara Devlet Operası'na girdi. 67 ve 68 yılında İtalya'da çalışmalar yaptı. Birçok eser değil mi sevgili Erdoğan Bey? Birçok eser.
Bütün ne var? Dramatik Tosta eserlerin.
Pagliacci var, Carmen, Turandot, Aida, Otello. Bunlardan sadece bazıları yani o kadar fazla ki. 80 ve 84 yıllarında genel müdürlük yaptı.
Evet.
Böyle bir dönemi de var.
Zor bir dönemde, ihtilal döneminde.
Ve altın yılı değil mi operanın aslında?
Operanın tekrardan şahlandığı yıl oldu.
Evet. Ve inanılmaz bir hocalık.
Büyük bir aşkla.
Evet, o ayrı bir sanat.
Ayrı, onu da bize aşıladı. Hani iyi bir şey mi bilmiyorum ama biz de aşkla devam ediyoruz
ne
yani.
Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Biz bir aile gibiydik.
Evet.
Çayımız demlenirdi. Evet. O piyanonun ve aynanın karşısında hocamı hatırlıyorum. Saatlerce o elleri yorulmazdı, omuzları tutulurdu biliyorum. O kadar çok öğrencisi vardı ki yani o kadar çok öğrenci yetiştirdiler ki. Konya Selçuk Üniversitesi'nde de hocalık.
Hacettepe Üniversitesi'ndeki yaşından dolayı emekli olduktan sonra Konya Üniversitesi davet etti profesör olduğu için.
Evet.
Bölümün devam edebilmesi için. Yaklaşık 4 sene kadar annemle beraber gittiler. Rahmetli Şinasi Özel hocamız da orada sahne hocası olarak gitmişti. Onu da anmış olalım.
Çok esprili bir hali de vardı değil mi Yalçın hocamın?
Öyle bir anda sinirlenir. Sonra güler, ondan sonra da çok güzel espriler yapardı.
Mesela şan egzersizini şöyle yaptırdığını hatırlıyorum bana. Ben tabii küçüğüm o zaman. Hasret çekiyorum anneme ama yeni gelmiş ona. Düşünsenize 15-16 yaşında. Egzersiz şöyle yaptırırdı. ekşili tavuk germencik. Yani hani oralıyım ya.
Oraya göre o yerde.
Evet, doğudan başlayıp hani iki oktav boyunca bunu söyler tekrar doğuya dönerdim. Hani onları hatırlayayım diye, mutlu olayım diye. Öyle bir pedagojik tarafı
evet,
da vardı.
Evet, pedagojik bir yaratıcılığı çok
kesinlikle
fazlaydı.
Kesinlikle. Herkesin ismi başkaydı mesela evet. Yani. Zuhal değil başka bir isimdi o.
Öyledir. Evet. Lakaplar takmayı severdi. Kendi mesela annemin çok sevdiği bir öğrencisi vardı. Hafif topluca bir bayandı. O zamanlar bir kedimiz vardı. Beyaz bir kedimiz. Puffy isminde. Ona benzetti. Hiçbir zaman Esra demedi. Hep Puffy dedi. Biz de hala da Esra'yı Puffy olarak biliriz. Hep böyle bir tanımlamalar yapar. Evet. Özleştirir. O şekilde öğrencilerine yakınlaştırırdı. Değişik egzersizleri vardı. Çok sevdiği bir arkadaşı vardı. Allah rahmet eylesin. Cemil Sökmen.
Evet.
Onunla ilgili egzersiz yapmıştı. Sürekli Cemil Cemil diye bağırarak egzersiz yaparlardı. İyi harfini geliştirmek için.
O egzersizler gerçekten işe yarıyordu.
Kesinlikle.
Gerçekten.
Kesinlikle.
Şimdi sevgili Yalçın Hocam'dan, rahmetli Yalçın Hocam'dan bahsetmişken ondan ne dinleyeceğiz? Hemen dinleyicilerimizle paylaşalım. O güzel ve muhteşem sesini.
Şöyle söyleyeyim. Yanılmıyorsam 72 senesi falan olması gerekiyor. Evet. Operadan yapılmış bir kayıt. O zamanın teknolojisiyle yapıldığı için dinleyicilerimize evet. Çok net ses olmayabilir ama
olsun,
hani
olsun.
En azından ne kadar kıymetli şey bizim yapacaktır. Için onlar. Trandot operasındaki Kalaf'ın aryası, meşhur aryası, Pavarotti ile tüm dünyanın artık gönlüne taht kurmuş olan aryasını
evet.
Ankara Devlet Operası'nın orkestrası ve korosuyla beraber
dinleyeceğiz. Evet. Sevgili Yalçın Hocam. Buyurun efendim, dinliyoruz.
Sen de şimdi ağacımda beklerken hasta seçiyen hayvanlara bakıyorsan Allah'ım ümitler. Ben olsun da gizli burada
gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor onu dinlerken. Muhteşem bir ses, öyle değil mi?
Kesinlikle.
Muhteşem.
Hoca müthiş.
Evet.
Bu ilginç bir şey aktarayım size. 80'li yılların sonuna kadar, 90'lı yılların başına hatta daha doğru olacak. Operalarımızın hepsi Türkçe olarak seslendiriliyordu. Hatta bazı operalarımızı çok sevdiğimiz Necil Kazım Akses dahil olmak üzere Türkçe'ye çeviriyorlardı. Prozedür olarak uysun diye. Evet. Bundaki en büyük sebeplerden bir tanesi halka ulaşabilmek, söylenen operanın anlamını kavrayabilmeleri içindi. Daha sonraki zamanda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de üst yazı çıktı. Evet. Ve alt yazı veya üst yazı olarak da artık operalarımız orijinal dillerinde seslendiriliyor. Sadece operetler Türkçe olaraktan hani seslendiriliyor. Ama ben bütün operaları hep Türkçe biliyorum. Annemin söylediği, babamın söylediği bütün operaları, meşhur operaları.
Çocukluktan beri duyduğumuz evet. Dil Türkçe
evet,
değil mi?
Evet öyle. Yani Tosca'yı mesela hep Türkçe bilirim. Aida'yı Türkçe bilirim. Yani Türkçesini bilirim. Evet. Daha sonra bir İtalyan prodüksiyonu olmuştu. İlerideki zamanlarda dinleyeceğimiz Aida operasını orijinal dilinde söylediler. Ama onun Türkçesini çok uzun seneler sahneledi Ankara Operası.
Evet ne güzel. Hemen Keriman Hocam'dan da dinleyicilerimize bahsetmek evet. istiyorum. Keriman Davran 16 Mayıs 1936 doğumlu Türk opera sanatçısı ve aynı zamanda akademisyendi.
Evet.
İzmirliler öyle değil mi?
Tabii ikisi de İzmir. Babam İzmirli değil, Karşıyakalı.
Ya o da var. Öyle bir şey var.
Tabii yani 35,5.
İzmir ayrı, Karşıyaka ayrı doğru evet. öyle. Keriman Hocam ama İzmirli.
İzmirli o.
Kavga evet. çıkmıyor mu?
Bahri Baba Parkı'nın hemen yanında
oturuyor. İzmir'e gittiğinizde kavga çıkmıyor mu?
Hayır hiçbir zaman.
İlk önce Karşıyaka'ya gideceğiz sonra evet. İzmir'e gideceğiz gibi muhabbetler belki oluyordur sonra. Sohbetler. İzmir Kız Lisesi'nde okurken müzik okulunun açtığı sınavı kazanarak Nazime Aybirtekin evet. sınıfına şan öğrencisi olarak girdi. İzmir Konservatuarı'nın ilk mezunlarından.
Evet.
Değil mi?
O, şöyle liseden sonra eğitim yoktu İzmir'de. Hı hı. Ve ilk giren öğrencilerdi konservatuarın kuruluşunda şan bölümünün. Annem de ilk mezunlarından. Begüm Hanım yine annemin çok yakın arkadaşıydı.
Evet.
Onunla beraber Ankara'ya gelmişlerdi hatta hı hı. Yüksek bölümünü. Ve de o yüzden ilk mezunları olarak geçiyor. Yüksek bölümünün değil ama lise bölümünün. Evet. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuarı'na girerekten orada 2 senelik yüksek
bölümünün pek iyi dereceyle, evet. en iyi dereceyle
sonra
bitirmiş.
Bununla ilgili bir kesişme anlatacağım size.
Eğitimi süresince de Saadet İkesus ile çalışmış. Ankara Devlet Opera Balesi'nde solist sanatçı sevgili dinleyenlerim. İtalya'ya gidiyor o da.
Evet.
Değil mi? Milano'da Maestro Zita Fumagalli'nin sınıfında çalışıyor. Çalışıyor. Yurt dışında da birçok yine bir dolu değil mi? Bize
çok,
anlatırdı. Bizim aynı zamanda sahne sınavlarımıza da giriyor. Biz o duayenimizi son dönemde kaybettik ama gerçekten opera ve şan bölümü olarak gerçekten çok üzüntü içindeyiz kaybettiğimiz için. Her şeyimizdi çünkü yol göstericimizdi.
Evet bizim için de.
Anlatırdı hani bu yurt dışındaki turnelerde yaşadıklarını, neler olduğunu, hastalıklarını
çok
ve
zorluklar.
O hasta hasta sahneye çıktıkları anları ve yönetmenlerle karşılaştıkları güzellikleri ve zorlukları. Hepsini biz bir ders olarak dinliyorduk Keriman hocamızdan. Yurt dışında Yugoslavya, Bulgaristan, Polonya, Romanya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya'nın çeşitli kentlerinde, yurt içinde İzmir İstanbul operalarında, Ankara'da da değil mi başrol?
Tabii Ankara Operası'nın sanatçısı da İzmir İstanbul deyince şöyle bir oluyor. Şu anda 6 ilimizde opera olduğu için.
Evet. Daha sonrasında.
Daha sonradan açıldı. Mutlaka. Annemin yani sahnede
görev aldığı zaman. Ama daha çok değil mi? Büyük o mesleklerinin doruklarında oralardaydı.
Evet yani şöyle İzmir Operası zaten babamın genel müdürlüğü döneminde açıldı.
Hı hı.
Ve de ondan sonra hani daha ileriki yıllarda Mersin, sonra Antalya, sonra Samsun Operaları açıldı. Annemler zaten o dönemde emekli olmuşlardı.
Evet.
Ama İstanbul Operası'nda çok sıklıkla gittiler. İzmir Operası'nın kuruluşundan emekli oluncaya kadar birçok eserde gidip görev aldılar.
Evet.
Babam genel müdürlükten sonra 2 eserde görev aldı. Ondan sonra kalp rahatsızlığından dolayı bırakıp rejisör kadrosuna geçti. Hı. Ve zaten hani bu konuda çok büyük bir yeteneği de vardı. 4-5 tane çok başarılı prodüksiyon gerçekleştirdi.
Aynı zamanda
yaratıcı yani.
Konservatuvarda tiyatro bölümünün evet. başkanlığını da vekaleten de olsa yanlış mı hatırlıyorum?
Doğrudur. Daha da ilginci var ben size söyleyeyim. Genel müdürlüğü döneminde Cüneyt Gökçer hocamız Allah rahmet eylesin ona da.
O da benim hocam Allah rahmet eylesin.
Tiyatro genel müdürüydü. O dönemin politik sebeplerinden dolayı Cüneyt Bey'i görevden aldılar. 6 ay babam tiyatro genel müdürlüğüne de vekaleten baktı.
İşte evet.
Yani hem genel
ama çok da iyi oyuncu. Yani sesinin yanı sıra sahne enerjisi ve ışıltısı çok yüksekti.
İşte o da çok büyük bir aşktan dolayı.
Evet. Her ikisinin de
evet, öyleydi. Evet, öyleydi. Hani bu babamın hani yaratıcılığı, öğrencileri olan yakınlığı, annem de daha yumuşak şekilde, daha sevecen bir şekilde, daha anaç bir şekilde, birleşmiş şekilde. Biz de aile olarak da öyleydik. Bir şeye kızdığı zaman anneme söylerdi. Annem yumuşatıp bizimle paylaşırdı. Evin içinde de bu şekilde olurdu. Evet. Babam çünkü biraz önce de söyledim. Hani bir anda çok sinirlenir, bağırırdı. Sonra bilirdik ki yumuşayacaktır. Kardeşim çok şeydir. Dansçı olduğu için de biraz böyle...
rahat mı diyeyim? Daha rahat.
Yani çok rahat.
Takmayan.
Babam kızdığı zaman derdi. Yalçın gel seninle bir güreşelim. Şurada da senin kızgınlığını atayım derdi.
Çok hoş.
Yani öyle bir anlık kızgınlığı oluyordu. Ve de hani evin içinde her zaman için hani çok keyifli vakit geçiriyorduk. Güzel, her anımız çok keyifli ve güzel geçti. Bizi çok güzel yetiştirdiler. Hayatı tanımamızı her zaman müsaade ettiler. Evet. Her döneminde. Sanatla buluşmamız için ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ettiler.
Bunu öğrencileri için de yaptılar.
Evet işte.
Yani. Ben siz bunu anlatırken ben de bir de o taraftan bakıyorum. Ne mutlu ki hiç ayırt etmemişler demek.
Evet, hiç. Yani ikisi de İzmirli demiştiniz biraz önce. Doğru. Babam daha erken konservatuara girmiş. Yine Saadet Hanım'ın öğrencisi olarak. Fakat sesinin zorluğundan dolayı ortaokuldan, yani o zamanki şu anki liseden mezun ediyorlar. Hmm. Ve operanın koro bölümüne giriyor. Fakat kendisinin hedefi daha farklı olduğu için geri konservatuara dönüyor. Hmm. Ve yüksek bölümünü kazanıyor. Yüksek bölümüne girdiği zaman annem de konservatuara girmiş oluyor. Yani babam konservatuardan mezun olduktan sonra koro bölümünde kalmış olsaydı operanın, ya, annemle tanışma şansları olmayacaktı. Evet. Döndükten sonra aynı hocanın öğrencisi oluyorlar. Evet. 61 yılında ikisi beraber mezun oluyorlar.
Ben zaten onları hep el ele hatırlıyorum.
Evet, öyledir.
Şu anda da öyledirler.
Öyle
herhalde.
Yani hep beraber yaşadılar. Bize evet. de bunu öğrettiler.
Şimdi hani de birbirlerine kavuştular bence yine el eleler.
Bence yani. De. Evet. Bence de yan yana.
Hep okula girerken el ele hatırlıyorum.
Öyle.
Çok önemli bir fotoğraf. Yani,
öyle. Gerçekten. Her zaman öyleydiler. Her şeyi beraber yaparlardı. Ortak yaparlardı. Ailemizde bir tek farklılık vardı. Bizde bütün ailemizin her şeyi annemin üzerineydi. Hmm. Bütün her şeyin. Babamın cebinde ne parası olurdu ne bir mülkü vardı. Her şey annemindi. Evet ama annem de çok ilginçti. Bir gün bir alışveriş için işte gümrüklü malların satıldığı zamanda evet. gittiler. İşte bir şeyler aldılar bitti. Babam da elektroniğe çok meraklıydı. Ve birkaç şey daha beğendi. Anneme söyledi. Dedi ki hani yanında para var mıydı? Dedi hani biraz bir para var derken o gün orada cüzdanın sağ köşesinden soldan filan derken 4000 dolar daha para çıktı. Hani köşede kalanlar gittiler oradan televizyonu aldılar, kamera aldılar. Yani Maliye Bakanı annemdi. Evet. Babam da bilirdi ki annem de her zaman para var. Babamın cebinde yani 5 liradan fazla bir para olduğunu hiç görmedim. Hep evet. elini cebine atardı, Keriman derdi. Yani hiç para çıkmazdı cebine.
Cüzdanını da o.
Yok yani cüzdan hiç. Babama hiç cüzdan mesela hediye hani ne zaman doğum günlerinde, yılbaşlarında hediye anları.
Cüzdanın adı Keriman.
Evet aynen. Yani, hiçbir zaman alamadık babama evet. cüzdan. Çünkü hiç eskimedi yani bir tane cüzdan aldık. Sadece o cüzdanı kaldı. O da kimlikleri koymak için kullanıyordu.
Ne güzel. Hayatı paylaşmışlar.
Evet,
birlikte
çok
işte.
Güzel yani yaşadılar.
Maddi manevi dolu dolu.
Aynen.
Ve sanatı da birlikte çok paylaşmışlar. Hemen o zaman Keriman Hocam'dan da bir şey dinleyelim değil mi sevgili Ekrem? Ne dinleyeceğiz?
Şöyle yine Türkçe olacak. Zaten operet evet. Çardaş Prensesi'nden Çardaş'ın Aryası'nı Ankara Devlet Opera Balesi'nin yine orkestrasının eşliğiyle yine 70'li yıllara ait bir kayıt.
Evet.
Bunlar kasede kaydedilen kayıtlar. Ya, öyle olduğu için
öyleydi hani, o zaman teknoloji.
Bütün sahnenin sesi şeysi evet. her şeyi geliyor yani böyle ufak şeyler oluyor. Ama
onlar
güzel.
Daha güzel. Şimdi öyle canlı eski yani. Tadı evet, alıyorsunuz.
Evet, evet kesinlikle yani evet. plak dinlenmiş gibi.
Kesinlikle. Dinliyoruz efendim. Keriman Davran.
Thank you.
Evet, yine muhteşem bir ses.
Teşekkür
dinlediğimiz
ederim.
Ve tüylerimizi diken diken eden o güzel ses. Evet, sizin biraz sizden de bahsetmek istiyoruz. Siz nasıl başladınız? Elbette sanatçı bir aileden etkilenmemeniz mümkün değil.
Doğru. Yani şöyle, hani temsillerinin birçoğunu annemlerin gidip izledik. Orada bulundum. Sahnenin kendi kuliste en çok bekliyorduk zaten. Yani çocuklar orada dururdu. Sevgili Naci Özgüç bunlardan bir tanesi, çok yakın arkadaşım Müfide Hanım sahnede olduğu zaman Naci ile beraber yan yana oturduk. Arabalarla oynardık. Küçük arabalarla oynardık. Konservatuara girdiğim zaman violonseli babam çok seviyordu. Hı hı. Ali Doğan da yakın arkadaşıydı.
Ne güzel bir sesi vardır o insanın.
Yani bana seneler boyunca dediler ki hep violonsel insan sesine en yakın saz. Ben bir türlü bunu anlayamadım niye olduğunu. Sonradan öğrendim. Violonselin insan sesine yakınlığı hem sıcaklığından hem de resleri, yani sesin aralığı insan sesindeki bulunan bütün sesleri kapsayan bir ve doğal olarak çıkartan bir enstrüman. Yalnız ben girdiğim zaman tabii violonseli tanımıyordum. Hani bu da bir gerçek. Hani ve de o dönem bir dizi vardı. Orada da Petruccelli isminde bir avukat vardı. Babam girdiğim zaman hangi bölümü istediğin diye sorarlarsa Petruccelli'den aklına gelsin. Celle diyor, cello diyeceksin dediler. Hakikaten de size işte başarılı oldum, geçtim. Dediler ki hangi bölüme seçeceksiniz Petruccelli? Celle dedim hatta. Aa, Celle diye olarak söylüyorsun diye. Cello diye yani Almanların kullandığı. Ben Celle olaraktan şey yaptım. Evet. Ve öyle başladı. İşte bütün öğrenim hayatımı Ali Doğan, Profesör Ali Doğan'la beraber yaptım.
Evet.
Çok keyifli bir öğrencilik yaşadım. Cebeci'de büyüdüm. Ben Cebeciliyim. Yani
siz
son iki yılda...
Siz Ekrem aynı zamanda da o Cebeci yani serüveninde birlikteydiniz
yani
değil mi?
Yani onu muhakkak
aynı
altını çizmemiz lazım. Yani aynı dönem okuduk. Çok keyifli okuduk. Çok güzel günler yaşadık. Hakikaten yatakhane arkadaşıyız. Yani kader arkadaşıyız. Ve de... Hani Cebeci ruhu başka bir şey. Ben 8 sene okudum Cebeci'de. Son 2 senemi konservatuar Beşevler'e taşınınca, daha doğrusu Hacettepe'ye bağlandıktan sonra.
Evet, öyle bir değişim oldu. Dinleyicilerimize söyleyeyim. Konservatuarımız ilk önce yeri Cebeci'deydi, Ankara'da.
Evet.
Daha sonrasında Beşevler'de
oldu. Şu anda Beşevler'de.
O yüzden de eskiden hani Cebeci'de okuyanlarla şimdi Beşevler'de okuyanlar arasında böyle bir, değil mi? Eski
ufak takılmalar oluyor. Espriler. Evet.
Özlem var elbette ki. Keşke biz de orada okusaydık ama tabii bizim de özel anılarımız var.
Kesinlikle.
Beşevler'deki. Şu anda Hacettepe'ye bağlı.
Tabii ki Hacettepe bünyesi. O dönemde işte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı konservatuarlar. Daha doğrusu tüm sanat kurumları, devlet operaları, devlet tiyatroları, senfoni orkestraları hepsi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. Daha sonradan değişim oldu. Bu değişimin de içinde en önemli noktalardan bir tanesi devlet opera balesinin ve devlet tiyatrosunun kanunu çıktığı 70 senesinin Temmuz ayından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı kuruldu. Kültür Bakanlığı'nın kurulmasının en büyük adımı devlet operalarının ve tiyatrolarının kurulmasıdır. Yani kanunun çıkmasıdır. Devlet tiyatrolarının kanunu çok daha öncesinde çıkmıştır. Ama operanın devlet tiyatrolarının bünyesinden ayrılaraktan çıkması 70 senesinde olmuştur. Evet. Ve de o zaman Kültür Bakanlığı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştur. Ve bir anda demişler ki bunların bir bakanlığı olması gerekir bu sanat kurumlarının. Ve onun üzerine Kültür Bakanlığımız kurulmuş.
Bağlandı,
ve oraya bağlanmış
bağlandı,
olarak. Evet. Tüzel kişilik olarak o dönemde çıkmasının en büyük sebebi ilk başta kurumlarımız kurulurken bir bakanlık seviyesinde, bir müsteşar seviyesinde kurulmasını düşünmüş. Ama sanat kurumlarının o zaman çok küçük. Ve hani böyle bir bakanlık seviyesinde olması zor olduğu düşünülerekten tüzel kişiliğe haiz bir kurum olarak düşünülmüş. Bütçesi yani tamamen kendisinin idaresinde. Personel alımı tamamen kendi idaresinin yönetimiyle olması düşünüldüğü için.
Evet.
Bu da değişik bir şeydir Türkiye'de. Devlet konservatuarının kuruluşu da annemle esasında ilginç şeyler vardır sanatın buluşmasında. Annem ilk dünya güzeli olan 1936'da. Kerman Halis ismindedir. Annemin iki ismi vardır. Kerman Halis'tir annemin ismi ve 36 yılında doğmuştur annem. Annemin doğum tarihi de 6 Mayıs 1936'dır. Yani Devlet Konservatuarı'nın kuruluş yılıdır. Musiki Muallim Mektebi'nden ayrıldıktan sonra bir bölümü Gazi Üniversitesi'ne bağlanmış olup diğer bölümü de işte sanatçı yetiştirmek üzere bir eğitmen için ayrılmış. Sanatçı olarak da kalmış olan birim de konservatuarda kaldı, yani Cebeci'de kaldı.
Evet.
Ve annemin doğum günüyle aynı yıldır Devlet Konservatuarı'nın kuruluşu. Annem de aynı zamanda Dünya Güzeli'nin ismini verilmiş. Hakikaten de Dünya Güzeli bir kadındı yani.
Evet. Hem kalbi
evet.
Hem de dış görünüşü zaten dünyalar güzeliydi.
Eksik olmaz.
Evet. Anılarınız var mı Ekrem Bey?
Anılarımız olmaz mı? Cebecili olunup da anılar olmaz mı?
Evet.
Biz Cebeci derken sayın dinleyiciler, Cebeci Konservatuvarı'ndan bahsediyorum. Yani 1936'da kurulmuş olan Ankara Devlet Konservatuvarı'nın ilk binası. Hala gönlümüz orada. Bugün bana sorsalar herhalde Erdoğan da aynı şeyi söyler. Tekrar yaşamanızda geriye bir dönem yaşamak istiyorsanız hangi dönemde seni ben hiç düşünmeden konservatuvar yıllarım derim.
Kesinlikle.
Sanıyorum Erdoğan da öyle düşünüyor.
Kesinlikle, çünkü çok özel bir ruh ve de hani yatakhane olması çok önemliydi. Ve kader arkadaşı oluyorduk. Dolap kullanıyorduk.
Birlikte büyünüyor.
Evet, herkes, ama çok büyük bir rüya aşı vardı. Yani büyüklerimiz bize hep önder oluyordu. Çalışmamıza, giyinmemize, hareketlerimize, her konuda bize çok önderlik ediyorlardı. Çok özel bir kantinimiz vardı. Her türlü şey orada konuşulur, her türlü şey orada paylaşılır. Çok değişikti, çok değişik bir ortamdı. Ve de hani şu anda ülkemizde bulunan neredeyse tüm sanatçılarımız o kantinlerde, oralarda yaşamış olanlar.
Çok ünlü isimler de var.
Çok çok.
Sonsuz sayamayacağımız
evet,
kadar. Yani şimdi dinleyicilerimizin hani izlediği, dinlediği
evet,
birçok sanatçı o konservatuvardan
kesinlikle
çıkmıştır.
Yani ve de hani önderdiler. Mezun olduktan sonra da önderliklerini devam ettiler. Dolayısıyla hani Cebeci'nin ruhu öyle bir şey. Yani abi ilişkisi devam eden evet, bir şey. Hala daha da başımız sıkıştığı zaman, büyüklerimizi aradığımız zaman Cebecili olaraktan bize gelip abilik ederler, önderlik ederler, yol gösterirler. Bunlardan biri de çok sevdiğim hocam Profesör Mesut İktu'dur. Hatta ben ona şöyle takılırım. O bana şöyle söylüyor. Sen diyor artık Mesut Erdoğan İktu Davran oldun diyor. Ben de ona diyorum ki o zaman sen de Mesut İktu Davran oldun diyorum. Tamam diyor. Yani Cebecilik öyle bir şey. Yani
peki o zaman yoluyla. Davranlardan hangisinden şimdi neyi dinleyeceğiz? Bir parçamızı daha
bunu
dinleyelim.
Biraz ilginç bir şey olacak. Aida operasında
evet,
Radames'in aryasını seslendirecek babam Yalçın Davran.
Yalçın Davran.
Şöyle ki hani o zamanki teknolojiyi de birazcık hani hissedebilmek için sizinle paylaşayım istedim.
Evet.
Kondivitimiz Mustafa Parıldak anons yapıyor erkek korosunun sahneye gelmesi için.
Dinleyicilerimize hemen açıklayalım, sahne amiri.
Sahne amiridir. Ve de şöyle ki mikrofon o kadar yakın ki ona, hani sahnenin herhangi bir yerinde değil, kondivitin yani sahne amirinin bulunduğu yerde onun sesi bayağı çok geliyor. Yani söyleyenden daha fazla geliyor.
Ama çok hoş.
Evet,
ben
çok
dinledim.
Güzel.
Çok hoş. Çok güzel bir anı olmuş.
Evet, özellikle de hani onu da burada anmak istedim. Çok önemli bir isimdi.
Sahneye çıkmadan önce değil mi? Sahneleri yaklaşınca sahne amirleri lütfen şu buyurun der ve
evet,
mikrofonla sanatçıların olduğu kısma bir ses gider. Sevgili
kesinlikle
dinleyicilerime anlatayım buradan hemen.
Sahneye yani salona
için
değil sahne evet, arkasında.
İşte evet, izleyenler seyirciler tarafı onu hiç duymaz,
duymaz
kesinlikle.
Da.
Sanatçılar tarafı duyar. O sesi duyacaklar şimdi.
Evet.
Sayın Mustafa Parıldak'ın
evet,
anonsunu duyacaklar.
Erkek korosunu çağırıyor.
Gerçekten benim tüylerim diken diken oldu. O kadar güzel ki evet, o yıllara dönüyorsunuz. O sıcaklığı alıyorsunuz. Evet efendim, dinliyoruz.
Aida evet, operasından Radames sinaryosu.
Yalçın Davran söylüyor.
Yalçın Davran.
Esercito di frodi da me ridato, quella vittoria e plauso dimenti tutto, e a te mia dolce Aida e tornarti lauri cinto, dirti è soffugnato e te hai vinto. Oh,
Erkek koru sanatkarları lütfen sahneye. Erkek koru sanatkarları sahneye. Erkek koru sanatkarları sahneye.
Sevgili Erdoğan, sevgili Erdoğan diyorum, kusuruma bakmayın çünkü Erdoğan benim koğuş arkadaşım, dönem arkadaşım. Şimdi rahmetli merhume annenden ne dinleyelim, bir şey daha dinleyelim.
Tabii ki Sevil Berber operasından annemin bir çok benim de duygulandığım bir aryasını. Eserin hani güzel yanlarından bir tanesi, seyrettiğim bir eserdi. Rahmetli Ayhan Baran bas olarak söylüyordu. Konservatuvarda hocalığımızda yapan, annemin çok uzun yıllar rol arkadaşı olan Pekin Kırgız'da tenor rolündeydi. Ama bu vereceğimiz kısımda sadece annemin aryasını nasıl yapacağız.
Dinliyoruz efendim. Sevgili TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri, son olarak sayın hocalarımızdan, rahmetli hocalarımızdan, Yalçın hocamızdan bir günün de anlamına uygun bir eser daha var. Onu Erdoğan'cığım anons etsin.
Tabii çok severekten. Aida Operası'nın son sahnesidir, son tablosudur. Mezarda geçer. Radames kendi başına oraya kapatıldığını düşünürken Aida karşısına çıkar. Güzel bir düettir. Babam Yalçın Davran tenor Radames rolünü söylüyor. Yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa Özgül Tanyeri soprano Aida'yı seslendiriyor. Yine sevgili büyüklerimden çok özel bir ses olan Cemaliye Kıyıcı'da mezzo soprano Ammeris'i seslendiriyor. Çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ankara Devlet Opera Balesi'nin çok önemli bir duayeni, kemancı, konsermeister İlhan Özsoy da sonda da çok küçük bir solosu olacak. Çok güzel ve hani bugünün anlamına da uygun olduğunu düşünüyorum.
Dinleyelim efendim.
Hey!
gerçekten çok anlamlı bir program oldu. Gerçekten
sayenizde oldu. Çok teşekkür ederim.
Biz rahmetli Yalçın hocamı ve Keriman hocamı asla unutmayacağız.
Teşekkür ederim.
Yaşatmaya devam edeceğiz. Şarkılarımızda, kalbimizde, hayatımızda izleri o kadar büyük ki. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum efendim.
Ben çok teşekkür ederim.
Ben ve öğrencileri adına aynı zamanda.
Çok
benim gibiler size. Adına da.
Çok
şu anda dinliyorlar ben eminim
eksik
ki.
Olmayın.
Dinleyicilerim adına da onları dinleyicilerimize de tanıtmış olduk.
Çok teşekkür ederim. Gerçekten hani çok anlamlı bir zamanda böyle bir programda davet etmeniz. Bu kadar güzel bir şekilde bu programda beraber olmuş olmamız beni çok mutlu etti. Tüm ailemi mutlu
evet,
etti.
Evet, benim şu an tüylerim diken diken. O kadar etkilendim
yani
ki size gerçekten.
Size de Ekrem Bey'e de çok teşekkür
bizi
ediyorum.
Bizi dinliyorlar, görüyorlar şu anda. Ben eminim bundan. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben
sağ
çok
olun
teşekkür
katıldığınız
ederim.
İçin.
Çok sağ olun, teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerim, haftaya yepyeni bir müzikteyiz Bırakanlar'da. Birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
Müzikte iz bırakanlar.
Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.